Dördüncü ayrım. Sayfa 31. Savaş gelinleri. Helen Bryan. Evangeline'in elini sürmediği yemeği önünden alındı ve mayonezle parlayan bir salata ile değiştirildi. Ah, midesinin tekrar bulandığını hisseden Evangeline, marulu küçük parçalara böldü ve ne yapacağını tekrar merak etti. Yüzüncü kez en son kaç gün, kaç hafta önce adet gördüğünü hesap etti. Bu sabah hizmetçisi Delphi, Evangeline'in banyosunu hazırlamaya geldiğinde onu kusarken bulmuştu. ''Dün gece çok fazla şampanya içmişim.'' demişti Evangeline, yüzünü ıslak bir havluya gömerken. Delphi kaşlarını kuşkuyla kaldırmıştı. Kızcağız şimdi mutfakta çalışıyordu. Diğer hizmetkarlara ne diyordu? Hizmetçilerin dedikoduları New Orleans'ta herkesin her şeyi bildiği anlamına geliyordu. Evangeline'in göz kapakları düşüyordu. Geceleri uyanık bir şekilde yatmış ve ayak sesleri duyduğunu sanmıştı. Ya da uyuyakalıp devamlı aynı kabusu görmüştü. Hava karardıktan sonra kardeşleriyle beraber büyük annesinin çiftliğinin yukarısında avlanırlardı. Küçükken çocuklar ona tavşanları kör etmek için bir el fenerini nasıl tutacağını göstermişti. Kıpırdayamazlardı ve kulakları seyirirdi. Hızla sıçrayıp karanlıkta kaybolmazlarsa avcılar ateş eder ve tavşanlar yere yığılırdı. Çoğu kaçacak kadar hızlı değildi. Tavşanları bu şekilde öldürmek başta onu üzmüştü. Ama çocuklar avcılığın böyle yapıldığını söyledi. Tavşanlar sebze tarlasını mahvediyorlardı ve Inez onları jambalaya yemeği için kullanıyordu. Bunun üzerine Evangeline de avlanmaya başlamıştı. Ama kabusunda kendisini ve Laura'nı karanlıkta görüyor, onlara yaklaşan avcıları hissediyordu. Ardından ikisi kör edici bir ışık huzmesine hapsoluyordu. Sonra ne olacağını biliyor ancak kıpırdayamıyorlardı. Avcılar nişan alırken koşmak istiyordu ama güçsüzdü. Tetik sesini duyduğu gibi uyanmıştı. Evangeline'in avuç içi soğuk ve nemliydi. Bardağı boştu, kahretsin. Alkol sinirlerini ve rahatsız midesini yatıştıran tek şeydi. Laura'na notlardan bahsetmekten ve ona diğer şeyleri anlatmaktan korkuyordu. Laura akıllıydı. Evangeline'in bilmediği birçok şeyi biliyordu. Kızların şüphelenmediği birçok şeyi. Kimsenin onları bulamayacağı gizli yerleri biliyordu. Ona ilk seferinde ne yapacağını göstermişti. Her ikisinin de oynaması için harika ama tehlikeli oyunlarını öğretmişti ve ölümcül bir günah işlediklerini bilmesine rağmen Evangeline şimdi bir sonraki sarhoş edici zamanları iple çekiyordu. Lauren bir şekilde her şeyle ilgilenirdi. Evangeline beraber kaçmak dışında bir çıkış yolu düşünemiyordu ama nereye ve nasıl? Bugün yapacağı o kadar çok şey vardı ki Laura'nı nasıl görecekti bilmiyordu. Öğleden sonra eve gitmesi ve annesiyle Delphi'nin gözetimi altında elbisesini giymesi bekleniyordu. Bu gece büyük Mardi Gras yürüyüşü vardı. O ve sosyeteye takdim edilen diğer kızların babaları aynı kulüptelerdi. Ünlü ailelerden gelen kızların geleneksel olarak zerafetle bu organizasyonda yer almaları gerekiyordu. El sallayıp gülümseyecek ve kalabalığa İspanyol altınları ve boncuklar atacaklardı. Ondan sonra onun onuruna düzenlenen baloda her an insanlarla çevrili olacaktı. Ama bir şeyler yapması gerekiyordu. Ailesi öğrenmeden önce, başka biri öğrenmeden önce, özellikle Morris öğrenmeden önce, çok geç olmadan önce... Bir konuşma kulağına çalındı ve onu şaşırttı. Charles amca az evvel ne dedi diye Richard'ın kulağına fısıldadı. Richard ona gülümsedi. Ailenizin şirketi gelecek hafta Marsilya'daki ofise yeni bir çalışan gönderiyor dedi. Çok keskin bir cezası var. Cizvit eğitimi almış ama New Orleans'ta geleceği yok dedi Charles amca. Sesi biraz yüksek çıkmıştı. Herkes tabaklarına baktı. Richard Fairfax böyle akıllı bir çocuğu neden New Orleans'ta bir geleceği olmadığını sordu. Hah, o bir kreol, nedeni bu, rengi yüzünden, kısmen renkli, Tayman Fairfax, ama babası gibi akıllı. Charles Fontaine sırıttı ve Celeste teyze derin bir nefes aldı. Evangeline birisi üzerine bir sürahi buzlu su boşalmış gibi hissetti. Fransa hayır, Lauren, 21 yaşına kadar gitmemeliydi. ve buna daha 2 yıl vardı. Bilseydi onu yalnız bırakmazdı. Tanrım ona derhal söylemek zorundaydı. ''Sizin İngiltere'de siyahi sorunu var mı?'' diye sordu Charles amca. Hizmetçilerin siyah yüzleri tabakları değiştirirken ifadesiz bir hal almıştı. Celeste teyzenin bardağı elinde titredi. Evangeline kendisini bitkin hissetti. Loran giderse onu bir daha asla göremezdi ve Loran onu Morris'ten kurtarmazsa... Kim yapardı? Hayatında ilk defa istediğini talep etmenin yeterli olmayacağını çok açık bir şekilde farkına vardı. O ve Laura'nın başı beladaydı. Charles amcanın onu cizvit okuluna göndermiş olması, büyük annenin onun üzerine titremesi ya da ailesinin ona göz kulak olması bir şey değiştirmezdi. Annesi bir siyahi melez olduğundan o da siyahi kabul ediliyordu. Ve siyahi kabul edilen hiçbir oğlan ipin ucunda sallanmayı göze almadan beyaz bir kıza bakmaya cesaret edemezdi. Evangeline Morris'ten ya da başka birinden kurtaramazdı. Durumu öğrenilirse kendini bile kurtaramazdı. Bu yüzden onu uyarması gerekiyordu. Çünkü onun için en güvenli şey bir an evvel Fransa'ya gitmesi olurdu. Evangeline onu takip edebilir miydi? Nasıl? Kanatlanıp uçamazdı ki. Ama Richard İngiliz'di. İngiltere Fransa'ya yakındı değil mi? Ama tam olarak neredeydi? Evangeline Morris'in ona verdiği yüzükle oynadı. Hoşuna gitmemişti ama annesi onu takmamanın kabalık olacağını söylemişti. Rahibe Bernadette'in coğrafya derslerini dikkatlice düşündü ve kafasında bir harita çizmeye çalıştı. Yemek odasının kapıları açıldı ve içeri şaşalı bir geleneksel kral pastası getirilince herkes sevindi. New Orleans'ta yardımını isteyebileceği kimse yok muydu? Evangeline siyahi kızların Mama Labas adında kara büyü ve iksirler yapan yaşlı bir kadına gittiklerini duymuştu. Ama kadının verdiği şeylere dikkat etmek gerekiyordu. Dediklerine göre büyü yanlış kullanılırsa geri tepebiliyordu. Böyle bir kadına gitmek korkunç bir günahtı. Kilise vudu büyüsünün şeytanın bir aracı olduğunu öğretmişti ve kilisede büyümüş Evangeline korkuyordu. Ama şimdi günahkar düşüncelere batmıştı ve başka bir çaresi yoktu. Cesaretini toplayabilmek için Richard'ın önündeki dolu kadehi aldı ve konuşma devam ederken hepsini içti. Herkes aynı anda konuşmaya başladı ama Richard'la değil. ''Güneyde durumları bilmiyor daha'' dedi biri yüksek sesle. ''Buradaki durumu anlamıyor. Zenciler 2 ya da 3 kuşak önce köleydi. Hayvan gibiler, onları hizaya getirmek gerekiyor'' dedi. Evangeline Richard'ı bu rahatsız durumdan kurtarmak için atıldı. Paha biçilemez Fransız gül kesim antika yüzüğünü takan elini onun bileğine koydu ve yaklaşıp fısıldadı. ''Size bir sır vermek istiyorum.'' Ama önce kardeşleri onun New Orleans'ta güzel vakit geçirmesini sağlamışlar mıydı merak etti. Richard mest olmuştu. Kızın göğsünün koluna bastırdığını hissetti ve parfümünü kokladı. Uzun kirpikleri yanaklarına değiyordu Richard hem de nasıl dedi coşkuyla. Bahsevarım Andre ve Philip sizi Treme'ye götürmüştür diye devam etti Evangeline. Richard'ın gözlerinin içine baktı. ''Orada içki içebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz mekanlar var.'' diye fısıldadı. Tekrar gülümsedi ve bakışlarını indirdi. ''Okuldaki rahibeler bizi orada neler olduğunu hayal etmenin bile ölümcül bir günah olduğu konusunda uyardılar. Ama güzel kreol kızlarını fark etmiş olmalısınız eh?'' Başı neredeyse adamın omzuna değiyordu. ''İşte benim sırrım. Charles amca orada bir kıza küçük bir ev tuttu ama kız öldü.'' Bahse girerim çocuklar size onun oğlundan bahsetmiştir. Loran Baptist. Charles amca Loran'ın babasıdır. Loran Charles amcanın da dediği gibi okulda akıllıydı. Ama asıl hoşlandığı şey müziktir. Harikadır piyano ve saksafonu. Ah hatta birçok enstrüman herkesten iyi çalar. Ragtime, swing ve jazz. Ama sadece Treme'de çalabiliyor. Charles büyülenmişti. Kız o kadar yakındı ki yanağında nefesini hissedebiliyor ve alacakaranlıktaki bahçeler gibi korktuğunu düşünüyordu. Her neyse Charles amcanın bahsettiği oydu. Normalde bundan bahsedecek kadar kaba değil ama iş konuşurken bazen ne dediğinin farkına varmıyor. Teyzesi ona keskin bir bakış attığında dik oturdu ama sanki kazara yapmış gibi davranarak adamın uyduklarına dokunmak için parmaklarını aşağı kaydırdı. Yüce Tanrım, Bayan Fontaine, ben aileden olduğunu bilmiyordum. Beyaz birine benziyor. Richard'ın eli ayağına dolanmıştı. Yakışıklı, bakır saçlı genç adamın piyano çalarken Evangeli'nin ağabeylerini selamlayıp göz kırptığını ve burada olduğumu büyük anneme söylemeyin, ofiste olmam gerekirdi dediğini hatırladı. Tertemiz gömleğinin kolları kıvrılmıştı ve iyi kesimli takım elbisesinin ceketi yanındaki sandalyede pahalı bir homburgun altında katlanmış vaziyetteydi. Evangeli'nin omzunu silkti. Treme'de piyano çalan beyaz bir adam göremezsiniz. Burası New Orleans. Herkes Lauren ve bizim ailenin arasındaki ilişkiyi bilir. Bu gerçekten de yaygın bir durumdur. Hatta eski aileler arasında bile. Ama kimse bundan bahsetmez. Herkes bilmezden gelir. Aslında Lauren ve ağabeylerin beraber büyüdü. Resmi olarak beyazların ve siyahilerin bir arada olması yasak olsa bile. Lauren'ın annesi öldüğünde büyük annem onu himayesine aldı ve çiftliğinde büyüttü. Sonra Charles amca onu Kreol çocukların gittiği Cizvit okuluna gönderdi. Okul tatillerini çiftlikte beraber geçirirdik. Büyük annem onu aileden saydığı için çok sevse de Lauren siyahi biri olarak yerini biliyordu. Bu nedenle ailenin büyük kısmı da onu kabul etti. Annem ve Celeste teyze tabii o hiç yokmuş gibi davranıyor. Onun gibi oğlanlar boş boğaz değillerse genelde aile tarafından himaye altına alınırlar. Onlara yapacakları birkaç iş verilir. Celeste teyzeyle konuşurken Charles amcanın söylediklerinden bahsetmemeniz gerektiğini bilin diye anlattım. O ve Charles amcanın hiç çocuğu olmadı. Bu yüzden Lauren ve onun gibi çocuklar her zaman hassas bir konu. Şimdi biraz kral pastası deneyin. Bir hizmetçi gümüş bir tepsiyle Evangeli'nin üzerinden eğildi ve Richard'ın tabağına bir dilim koydu. Altın bebeğe dikkat edin dedi Celeste Richard'a. Nasıl? Richard çatalına davranırken donup kaldı. Evangeli'nin Celeste'den önce açıklamaya başladı. Kral pastası bir Mardi Gras geleneğidir. İçinde her zaman küçük bir altın bebek vardır. Bebek İsa'yı temsil eder ve kime düşerse ona iyi şans getirir. Pastanızda bulursanız bir sonraki partiyi sizin vermeniz gerekir. Ama Mardi Gras bitmek üzere dedi Evangelin. Üzgün bir ifadeyle dudak büktü. Benim balonda sezonun son balası olacak ve bu yüzden İngiltere'ye dönmeden önce bir parti vermeniz mümkün değil sanırım. Yine de bir şeyler yapmanız gerekir. Düşünceli bir şekilde tekrar bakışlarını indirdi. Ne yapabileceğini biliyorum. Beni buradan uzaklaştırabilirsin. Mama Labas'a gideceğim ve işe yarayacak bir büyü yaptıracağım. Bu tür büyülerin işe yaraması için o kişinin saç teline ya da bir eşyasına sahip olmanız gerekirdi. Genelde vücuduna değen bir eşyaya. Yarın sabah erkenden gidiyorum Bayan Fontaine, Şafak'la beraber. Şanssızlık işte. Evangelin Fairfax alaycı konuşması, yumuşak sesi, hoş giysisi, çiçekleri ve incileriyle ona bir kelebeği hatırlatıyordu. Kızın büyüleyici olduğunu kabul etmeliydi. Alice'i hatırladı ve anlaşılmaz bir şekilde kendisini suçlu hissetti. Ama yine de fırsatı kullandı. Amcanız bana bu akşamki baloya katılmamı söyledi. Benimle dans edersiniz değil mi? Ben gitmeden önce, gece yarısından kısa bir süre sonra eve dönmek üzere ayrılıyorum. Savaşın geleceği konusundaki tahminler doğruysa bir daha asla Evangelini göremeyecekti. Bu yüzden olağanüstü güzel bir kızı dans etmekle Alice'e ihanet etmiyordu. Tam o sırada sert bir şey ısırdı ve dikkatlice eline tükürüp tabağının yanına koydu. Celeste ayağa kalkıp verandada kahve servisi yapılacağını açıkladı. Evangeli'nin çantasını aldı ve ayağa kalktı. ''Ah bakın, altın bebek size denk gelmiş.'' diye bağırdı. ''Umarım şans getirir.'' Richard kendi sandalyesini geri itti. ''Bayan Fontaine, bana ilk dansı bahşederseniz kendimi şanslı sayacağım.'' dedi cesaretle, koluna dokunuşunu ve kulağındaki nefesini hatırlatarak. Birdenbire tek istediği ona tekrar dokunmaktı. ''Elbette sizinle dans ederim Teğmen'' dedi Evangeli'nin elini onunkinin üzerine koyarken. ''Bana altın bebeği vermeniz şartıyla. Hiçbir zaman kendi kekimde bir tane bulmayı başaramadım.'' Gözlerini tatlı bir şekilde ona kaldırdı ve elini uzattı. Bebek adamın ağzına gelmişti. Üzerinde biraz tükürük kalmış olmalıydı. Bu Mama Labas için işe yarardı. Adil bir takas dedi Richard, bebeği aldı ve Evangeline'in açık avucuna bıraktı. Ah işte Morris dedi Evangeline aniden telaşlı bir ses tonuyla. Koyu kahverengi saçlı, kalın kaşlı, uzun boylu, orta yaşlı bir adam sert bir ifadeyle onlara doğru yürüyordu. Morris konukları ve selamlarını görmezden geldi. Richard bu adamın büyük engizisyoncu İspanyol'un bir tablosuna ne kadar benzediğini görünce şaşırdı. Richard, Evangeline'in Morris'le nişanlandığına dair söylentilerin doğru olmamasını ümit etti. Adam çok kaba görünüyordu. Evangeline çantasını kaptı ve izin istedi. Koridorda verandaya likör tepsisi taşıyan uşağı durdurdu. Mutfağa gittiğinde Delphi'yi bir dakikalığını çağırmasını rica etti. Öğleden sonra saat 4'te Kongo meydanındaki kepenkli bir odada mama toprak zemine çömelmiş, dişsiz ağzındaki pipoyu tüttürürken ziyaretçisinin ne istediğini öğrenmek için bekliyordu. Ayakları çıplaktı, lekeli patiska pelerininin altına sıkışmıştı ve ayak baş parmaklarının olması gereken yerlerde düz beyaz birer yara izi vardı. Hava tütün, şifalı otlar, tavuk ve çürüme kokusuyla doluydu. Kumaş, insan saçı, hayvan kemikleri, boncuklar, tüyler ve kurutulmuş yılan derisinden yapılmış, küçük figürlerle kaplı derme çatla bir sunak üzerinde mum alevleri titredi. Bir köle olarak doğmuştu ve o zamanlar başka bir adı vardı. Ama bu çok uzun zaman önceydi ve herkes onu unutmuştu. Şimdi sadece Mama Labas idi. Şeytanın karısı anlamına geliyordu. Çapaklı gözlerini kırptı, fontenlerde çalışan melez kız Delphi hala geliş sebebini söylememişti. Mama sorunun bir erkekle ilgili olduğunu tahmin etti. Erkeklerin her zaman bela demek olduğunu biliyordu. ''Bana ne ödeyeceksin?'' diye sordu sonunda. Delphi önünde diz çöktü, düğümlü bir mendili çözmeye başladı. Kıvrımlarını açtıktan sonra bir şeyi eline aldı ve mamanın solgun avucuna bir yüzük bıraktı. Yaşlı kadının görüşü bulanıktı ama ruhlar sayesinde bir iç görüsü vardı. Parmakları ona altının yumuşak, yüzüğün eski ve taşların değerli olduğunu söyledi. Bir dizi elmasa dokunup tanıdık yapısını kavradı. Hemen ardından sanki bir yılan dişlerini batırmış gibi kolundan yükselen bir şok dalgası hissetti. ''Bu yüzük bir Fitzroy'dan geliyor, kötü bir şey. Evet, evet, taşların deseni bir aile armasını gösteriyor.'' Fitzroy'un orada doğdum. Bir çocukken ablam ve ben her gün onların lanet gümüşlerini parlatırdık. Aynı arma orada da vardı. Yaşlı bayan Fitzroy yeterince iyi parlatamazsak demir çubukla bizi döverdi. Mama tükürdü. Ne yapsak döverdi. Sert yapabildiği kadar sert. Bazen önce demiri kızdırırdı. Ah bu armayı şeytanın kendisini tanır gibi tanıyorum. Ah ah ah. Bu yüzüğü ellerimde bulmayı asla beklemiyordum. Bununla ne işin var, çaldın mı?
Hayır efendim, yanında çalıştığım genç lady bir büyü karşılığında bunu vermem için gönderdi.
Şeytanla aşık atıyorsun, bu yüzüğü değiş tokuş etmek kötü şans getirir. Bu yüzüğün Fitzroy'lara ait olduğunu anlamasaydım bile içindeki şeytanlığı hissederdim. Bir keresinde kaçmaya kalkışmıştım. Bayan Fitzroy beni yakalattı, bıçağı aldı ve ayak parmaklarımı kesti. Bırak kaçmayı, doğru dürüst yürüyemedim bile, daha 8 yaşındaydım. Ahırda ağlıyor, ayak parmaklarım kanıyordu, çok acıtmıştı. Parmaklarım artık olmamasına rağmen hala çok acıyor. Afrika'da doğmuş yaşlı bir amca, hava kararınca bana ayak parmaklarıma sürmem için lapa getirdi. Dedi ki onun için tavuk çalarsam karşılığında bana kötü bir lanet yapmayı öğretecekmiş. Olur da ihtiyacım olursa diye. Tavuk çalarken yakalanınca dayak yerdin ama ben ellerim ve dizlerimin üzerinde kümese sıvışıp tavuğu çaldım ve amca bana ne yapacağımı gösterdi. Fitzroy'ların hepsini sağlam bir şekilde lanetledim. Şimdi sadece bir Fitzroy kaldı, en küçük oğul Morris. O da kötü biri. Ailenin geri kalanı gibi çürümüş iki zenciyi, onun için çalışan iki zenciyi öldürdü. Onları ölümüne dövdü. Onları döverken zevk aldığını söylüyorlar. Büyük annesi de öyleydi. Bizi dövdüğü zaman, ayak parmaklarımı kestiği zaman.
Morris kadın bir dakika sessizce sallandı. Hiç çocuğu olmadı. Babası da delirerek öldü. Ailesi de öldü. Ben yaptım. Daha fazla yapamayacağımı söylemem. Ama önce... Mama çapraz dikişli gözler, insan saçı ve kabaca örülmüş bir penisten oluşan tuhaf küçük bir figürü almak için sunağa uzandı. Her yerine iğneler batırılmıştı, gövdesine bir iğne daha batırdı. Evet hanımefendi, ama Bayan Evangeline bekleyemez. Bay Fitzroy onunla evlenmek istiyor ama ondan korkuyor, annesine ve babasına. Onunla evlenip Beltris'teki timsahlarla tek başına yaşamak istemediğini söyledi. Annesi babası ona bağırdı. Okuldan yeni gelmiş küçük bir kız çocuğunun ne bileceğini, Fitzroy'ların eski ailelerden ve şehirdeki en zengin insanlardan olduğunu söyledi. Ya onunla evlenecek ya da aklı başına gelene dek onu İrlanda manastırına kapatacaklar. Babasının kumar oynadığını ve Fitzroy'lara borçlu olduklarını söylüyorlar. Bay Fitzroy ona bu yüzüğü vermiş, büyük annesine ait olduğunu söylemiş. Bu yüzden o yüzük ona verebileceği en değerli şey ve onun kendisine ait olduğunu herkese gösterebiliyor. Başkaları da Bayan Evangeline'den hoşlandığını, çünkü annesinin Bayan Evangeline'den önce 4 oğlan çocuğu doğurduğunu ve Bayan Evangeline'in de ona oğlanlar verebileceğini söylüyor. Korkuyor, öldürülmeden önce yardım istiyor çünkü başka bir sorun var.
Duymadığımı mı sanıyorsun? Tüm Treme'de dedikodular dolaşıyor. O ve Charles amcasının çocuğu, büyük annenin büyüttüğü şu Laurent Baptist hakkında. Gittiği her yere Bayan Evangeline de peşinden gidiyor. Sadece kuzenlermiş. Burada Treme'de müzik yaparken Bayan Evangeline ve arkadaşları hep onu dinlemeye geliyor. Yaşlı Bayan Fontaine ona nehrin kıyısında bir oda ayarladı. Böylece oğlanların yaptığı şeyleri yapabilecekti. Zenci kızlarla, kreol kızlarıyla ama beyaz kızlarla değil. O oradayken Bayan Evangeline büyük annesine ziyarette bulunmak için geliyor ve geceleri gizlice odaya gidiyor. Bayan Evangeline, mama tekrar tükürdü. Lanet bir aptal, Laurent'da hiçbir şey bilmiyorlar mı? Şimdiden Treme'de öpüşen kuzenler hakkında dedikodular var. Beyazlar konuşmaya başladığında sorun çıkmaya başlar. Sen zencilerin nasıl asıldığını gördün mü kızım? Ben gördüm. Asılmaktan beterini de gördüm. Şimdi Morris Whitrose'un ona göz diktiğini mi söylüyorsun? O çocuğun çok zamanı kalmamış. Yakında ortadan kaybolur. Timsahlar tamamını yemezse körfezin kenarında küçük parçalarını bulursunuz. Belki kızın da. Ama onu kolayca öldürmeyecek kadar zalim bir adamdır. Önce ona yaşattığı utancın bedelini ödemesini sağlar.
Kız sesini kıstı ve yere baktı. Biliyor, bu gerçekten kötü. O gebe ve ölümüne korkuyor.
Ne kadar korktuğu umurumda değil. Artık bebeklerden kurtulmayacağım. Geri geliyorlar ve geceleri musallat oluyorlar. Köşelerde ağlıyorlar, hiç huzur vermiyorlar.
Ondan kurtulmak istemiyor. Laurent Baptist Fransa'ya gidiyor. Şu an İngiltere'den gelen bir adam aileyi ziyaret ediyor. Bayan Evangeline'in çok tatlı göründüğünü düşünüyor ama yarın evine gidecek. İngiltere buradan çok uzak. Hızlı hareket etmek istiyor. Onu büyüleyip yanına almasını ve gemide evlenmelerini sağlamak istiyor. Kaptan onları evlendirebilirmiş.
Aha, tam bir karmaşa. Şu an nerede Bayan Evangeline?
Teyzesinde büyük parti var. Annesi bu gece baloyla meşgul.
Şu İngiliz adamı, o da baloda mı?
Evet hanımefendi.
İsmi Richard Fairfax.
Mama başını iki yana salladı ve bir şeyler mırıldanıp iç çekti. Bir dakika oturdu. Dişleriyle pipoyu sıkıştırdı, sonra kalktı ve sunağın arkasındaki bir köşeyi karıştırdı. Karmaşanın ve tavuk tüylerinin içinde el yordamıyla arandı. Biraz ondan, biraz bundan aldı ve kirli bir konik bardakta bir karışım hazırladı. İçine tükürdü ve kahverengi bir ilaç şişesine döktü.
Onun dokunduğu bir şey var mı? Öyle bir şey yoksa işe yaramaz.
Delphi Richard'ın Evangeline verdiği altın bebeği eşarptan aldı ve mamaya verdi. Ağzına almıştı diye açıkladı.
Mama bir dakika boyunca ruhsuzca mırıldandı, sonra baş parmağını yalayıp bebeğin kafasına dokundu. Richard Fairfax dedi.
Onu karışıma attı ve sıkıca kapadı. Şişeyi kaldırdı. Altın bebek bulanık sıvıda parıldıyordu.
İhtiyacı olan bu adam onu içmeli. Yoğun bir tadı var ama iyi bir viskinin içine koyarsa adam anlamaz. 12 saat boyunca istediği her şeyi yapmasını sağlayabilir. Bu büyü güçlü ama ona hızlı olmasını söylemelisin. Birkaç saati var. Mama yüzüğü cebine attı. Satmayacaktı ama annesinin ruhuna sunacaktı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 40.